Ayrım 50.
Köy ekonomisinin kendine yetecek geçimlik üretim yapması dolayısıyla meta üretimi de gelişmemiştir. Köy topluluklarının her birinin kendi içinde iş bölümü bulunmasına karşılık, aralarında iş bölümü bulunmaması, mübadele ekonomisinin gelişmesi için gerekli ortamı yaratmamıştır. Bu koşullarda kapitalizm gibi mübadele değerleri değil, kullanma değerleri üretimi söz konusudur. Çünkü, metalar için piyasa, emeğin toplumsal iş bölümüyle gelişir. Üretken faaliyetlerin birbirinden ayrılması, her birinin ürününü metaya eşit değerlere dönüştürür. Kitap 13 sayfa 41. Asya tipi üretim tarzında meta üretimi ancak dolaylı olarak ortaya çıkar. Ancak köy topluluklarının ihtiyacından fazlası metaya dönüşür. Bunun da önemli bölümü öncelikle devlete aynı rant olarak ödenir. Zira rant, nakdi rant halinde ancak meta üretiminde özellikle kapitalist üretimde bulunabilir ve tarımsal üretimin meta üretimi olduğu oranda, yani tarım dışı üretim bağımsız bir gelişmeye ulaştığı oranda gelişebilir. Kitap 13 sayfa 42. Toprağın mülkiyetini elde tutan hükümdara veya devlete aynı rant ödendikten sonra topluluğun ihtiyacından arta kalan üretim paraya çevrilir. Özellikle dolanımın bebekliğinde kullanma değerlerinden arta kalan fazla parayla mübadele edilir. Böylece altın ve gümüş kendiliğinden bir fazlanın ve zenginliğin toplumsal ifadesi haline gelir. Geleneksel üretim tarzının sabit ihtiyaçların sınırlı çerçevesini dolaysız şekilde karşıladığı bu topluluklarda bu basit gömüleme şekli sürüp gider. Kitap 1 sayfa 174-175. Kısacası Asya tipi üretimin kendine yeter köy topluluklarında ürünün bir kısmı piyasada satılarak karşılığında elde edilen kıymetli madenler gömülenir. Marx ve Engels için Asya tipi toplum kavramının asıl önemi devletin veya bir sınıfın sömürmesinin nasıl doğduğunu göstermesiyle ilgilidir. Çünkü iddiaya göre Asya tipinde devletin kaynağı ve sömürme özel bir biçim almaktadır. Şöyle ki, her biri diğerinin benzeri olan bu köy topluluklarının ortak değil fakat özdeş çıkarları vardır. Zira iklim ve toprak şartları, çöller, geniş bir alanda yerleşme, bu ülkelerde sulama sistemlerinin kurulmasını, ulaştırma yollarının yapılmasını gerektirir. Bunlara köprüler ve tapınakların yapımı, ordunun beslenmesi gibi ihtiyaçlar da ilave edilebilir. Böylece kaynağı ekonomik, politik, toplumsal bir takım çıkarları halka sağlamak olan bir işlevler iktidarı ortaya çıkar. Bu görevlerin yerine getirilme gereği bir hakim sınıfın teşekkülüne yol açar. Bu işlevlerin yerine getirilmesi iktidarın sömürmesini ve despot niteliğini de açıklar. Toprak mülkiyetinin hükümdar veya devlet elinde olması, vergi biçiminde tahsil edilen aynı rant, sömürmenin Asya tipinde aldığı özel biçimdir. Devlet için angarya çalışmada buna eklenmelidir. Asya tipi toplumlarda köy topluluklarının devlet adına bir azınlık tarafından sömürülmesi kolektif bir sömürme tarzıdır. Hükümdarla bunlar arasındaki ilişki devlete bir çeşit genel kölelik niteliği taşır. Eski çağda köle sahibinin, feodalitede toprak sahibi lordun, kapitalizmde kapitalistin ele geçirdiği artı ürünü, Asya sisteminde bir işlevler iktidarı olan devlet veya hükümdar, toplumsal görevleri yerine getiren hakim sınıf elde eder. Asya tipinde köy toplulukları yanında kentler de gelişmiştir. Kentler bu köylerin yanında ancak yerin dış ticareti özellikle elverişli olduğu ya da devletin başının ve valilerinin gelirlerini, artı ürünü, emek fonu olarak sarf ettikleri, emekle değiştirdikleri yerlerde kurulur. Kapitalizm öncesi ekonomi şekilleri, sayfa 77. Ne var ki köy topluluklarıyla kentler arasında iş bölümü ve mübadeleye dayanan bir tamlaşma olmaz. Ancak köy toplulukları kendi içinde tarım ve zanaatların bir arada yapılması yoluyla bütünleşebilmiştir. Asya tipi toplumlarda kentler devletin ele geçirdiği artı ürünün satışı ve kullanılışı ile ilgili olarak doğar, ortaya çıkar. Ne var ki toplumun geriliği, yaratılan artı ürünün de çok büyük olması imkanını yaratmaz. Emeğin düşük verimliliği dolayısıyla emek zamanının çok büyük kısmı kendi geçimlik mallarının tekrar üretimi için ayrılır. Öyleyse yaratılan artı ürünün de çok büyük olması mümkün değildir. Bu birikimin küçüklüğünü, dolayısıyla da diğer bir üretim tarzına geçişi sağlayacak, bireysel emeği toplumsal emek haline dönüştürecek servet temerküzünün azlığını gösterir. Bu açıklamaya göre üretim sürecinin Asya tipi toplumdaki özellikleri şöyle özetlenebilir. Toprak mülkiyetine sahip bir üstün otorite adına toprağa tasarruf eden, kendi kendine yeter ve her biri sadece kendi içinde iş bölümü gerçekleştirebilmiş köy komünleri toplumun temelini teşkil eder. Bir işlevler iktidarı olan hükümdar veya devletle onu temsil eden hakim sınıf, sömürme iktidarıdır. Artı ürünü ele geçirir. Ürünün ihtiyaçtan fazlasının devlete rant veya vergi olarak ödenmeyen kısmı kıymetli maden, altın, gümüş biçiminde gömülenir. Meta üretimi, meta para, meta biçimindeki basit dolanım sürecinde ancak dolaylı olarak artığın harcanmasıyla ortaya çıkar. Kentler de bütün toplumda köy-kent arası iş bölümünün mübadele ekonomisinin gelişmesi sonucu değil, dış ticaret gerekleriyle ve hakim sınıfın artığı harcaması ile ilgili olarak doğar. Eski çağdaki kölelik, feodalite ve kapitalizmden farklı olarak bu sistemde bireysel kölelik olmayıp genelleşmiş kölelik söz konusudur. B. Asya tipi toplumun evrim dinamiği, gelişme teorisi. Bütün kapitalizm öncesi üretim tarzları içinde değişmeksizin en uzun süre direnen Asya tipidir. Öyle ki köy topluluklarından biri herhangi bir nedenle dağılırsa yine aynı basit ve kendine yeter üretim yapısı içinde bir yenisi kurulur. Bu topluluklar aynı basitlik içinde sürekli kendilerine benzer yeni topluluklar yaratır. Asya toplumlarının bu değişmezliği, pek garip şekilde Asya devletlerinin dağılıp yeniden kuruluşu, hanedanlardaki sert değişmelerle bir tezat teşkil eder. Toplumun temel iktisadi birimlerinin yapısı, politik alandaki kargaşaların etkisi dışında kalmaktadır. Kitap 2, sayfa 271. Bütün kapitalizm öncesi üretim tarzlarında tefecilik, eski üretim tarzını yıkıp servet temerküzüne yol açacak bir etki yaratıyor olsa da, Asya tipinde çok uzun bir süre sadece iktisadi çöküntü ve politik yozlaşmaya yol açmakla kalabilir. Tefeciliğin varlığı sağladığı servet temerküzü diğer bir üretim tarzına geçiş için yeterli değildir. Yeni bir üretim tarzına geçmeyi gerçekleştirecek diğer şartlar burada önemlidir. Eğer bunlar mevcut değilse tefeciliğin böyle bir rol oynaması mümkün olmayacaktır. Yukarıdaki açıklamalara göre Marx, Asya tipi toplumların içsel dinamiğine bağlı bir evrimi olmayacağı kanısındadır. Artı ürünün devlet veya hükümdarla hakim sınıfın eline geçen kısmı bunların tüketimine gidiyorsa, köy toplulukları ihtiyaçlarından fazlasını piyasada parayla mübadele edip, parayı da kıymetli maden olarak gömülüyorsa, bu toplumlarda üretim tarzı değişmesine yol açacak birikimin bulunamayacağı açıktır. Buna karşılık Marx, Asya tipi toplumların kapitalizmin etkisi altında bozulabileceğini, diğer bir üretim tarzına evrilebileceğini ileri sürer. Yani evrimin aslında dışsal etkenlerle yaratabileceği kanısını taşır. İngiliz yönetiminin Hindistan'da yarattığı değişimi gözleyerek, üretim tarzının ancak dış etkilerle diğer bir üretim tarzına evrilebileceği sonucuna varır. Diğer bir deyişle evrimin kaynağı fetih, sömürgeleştirme, çeşitli ticari ilişkilerdir. Bu yollardan Batı kapitalizmine açılan Asya tipi toplumlarda tarımla zanaat arasındaki iş bölümüne dayanan köy komünleri yıkılacak, özel toprak mülkiyeti, kişisel sömürme ve özel mülkiyete dayanan sınıflı toplum yapısı ortaya çıkacaktır. Gerçekten Asya sistemindeki toplumlar, 18. yüzyıldan itibaren ya doğrudan doğruya sömürge olarak ya da daha gevşek bağımlılık şekilleri altında Batı'nın etkisi altına girmiştir. Özellikle üretim tekniği, mülkiyet ve sınıf yapısı, devlet yönetimi bakımından bunları örnek almıştır. Bu toplumların durgunluktan çıkmasını ve daha sonraki evrimini belirleyen sistem dışı etkiler niteliğindeki bu ilişkiler, Wittfogel'e göre dört tip altında toplanabilir. 1. Batı'nın hiç müdahale etmediği toplumlar. Bunlar istedikleri Batı kurumlarını alıp istediklerini reddedebilmiştir. Tayland bu tip ilişkiye örnektir. 2. Bağımsız toplumlar. Batı ile coğrafi ve kültürel yakınlığı olan fakat yabancı danışmanlarla politikası etkilenmeyen toplumlara Çarlık Rusyası örnektir. 3. Bağımlı toplumlar. Batı'ya karşı askeri yenilgi sonucu politik bağımsızlığı tamamıyla kaybeden, tam ve sabit bağımlılık gösteren toplumlar arasında Meksika, Peru, Endonezya, Hindistan sayılabilir. 4. Yarı bağımlı toplumlar. Bunlar Batı'ya karşı askeri yenilgiye uğramış fakat kendi ordularını muhafaza edebilmiştir. Bununla beraber politik kararları dış baskı altında kalmış, iç işlerine büyük ölçüde politik ve iktisadi müdahale olmuştur. Sınırlı olmakla beraber çok yönlü bağımlılık gösteren toplumlara Osmanlı İmparatorluğu ve Çin örnektir. Kısacası Asya sistemindeki toplumların hepsi Batı ile çeşitli yollardan temasa gelmiştir. Etki altında kalarak bozulmuştur. Bu bakımdan bozulmamış şekliyle Asya sisteminin bugün dünyanın hiçbir tarafında bulunmadığı söylenebilir. Ne var ki Asya sisteminin özellikleriyle beraber maruz kaldığı dış etkiler bu toplumların evrimini belirlemiştir. Bu iddiaya göre Asya tipi toplumların evrim dinamiği Batı toplumlarından farklıdır. Birinciler kendi içlerinde gelişme olanağını yaratamadıkları halde ikinciler kendi iç çelişkileriyle, uyuşmazlıklarıyla gelişme yaratabilmektedir. Tabii Asya tipi toplumlar dış etkiler altında özel mülkiyete dayanan sınıflı topluma geçtiğinde evrim kanunu bu yeni üretim tarzının iç çelişkilerine bağlı olacaktır. 3. Asya tipi üretim tarzından evrilen sosyalist toplumların yergisi, Wittfogel. Nasıl Marx bir hakim sınıf ideolojisi dediği klasik okulun öğretisini kapitalizmin aleyhine kullanmışsa, Marx'ın Asya tipi modeli de Marksist ideolojiyi benimseyen sosyalist toplumlardaki uygulamayı yermek için Wittfogel tarafından kullanılmıştır. Wittfogel'in eleştirisine göre Asya tipinden evrilen eski SSCB gibi sosyalist toplumlarda kolektif sömürme biçimi devam etmiştir. Sadece bu kere sosyalist mülkiyet tarzına dayanmıştır. Asya tipi toplumların despot iktidarı bürokrat yönetici sınıfa dönüşmüştür. Sosyalizm bu uygulama tarzında sınıf çatışmasını bürokrat yöneticiler ve halk arasında sürdürmüştür. İzleyen bahiste Sovyetler Birliği ile Doğu Avrupa ülkelerindeki merkezi planlamanın nasıl plancıların ve yöneticilerin tercihlerine kaynak dağılımında geniş bir alan tanıdığını, bireysel tercih alanını sınırladığını açıklayacağız. Wittfogel'in hangi kaynaktan esinlendiği, hatta sistemin halk hareketleriyle yıkıldığı bu açıklamadan sonra daha iyi anlaşılabilecektir. 40. Sosyalist ekonominin teorisi veya değer kanunları. İktisat biliminin Batı'da en yaygın tanımlamalarından biri şöyledir. Kıt kaynakların insan ihtiyaçlarının tatmini için almaşık kullanım alanları arasında dağılımını sağlayan toplumsal iktisadi kurumları ve mekanizmaları inceleyen bilimdir. Bu tanım kabul edilirse ne Marx öncesi sosyalistlerin ne genel amaçlarını ve ana hatlarını belirtmesi dışında Marx'ın ne de buraya kadar incelediğimiz Marx sonrası Marksistlerin bu anlamda sosyalist ekonominin teorisini kurdukları açıktır. Marx gelecekte kurulmasını beklediği düşsel sosyalist sistemde kaynak dağılımının nasıl olacağını emek değer teorisi yoluyla açıklamıştır. Marx'tan sonra yine düşsel bir sosyalist sistemde kaynak dağılımının etkinlik şartları Wieser, Pareto gibi neoklasiklerce kendi değer anlayışlarına yani marjinal tahlile dayanarak incelenmiştir. Gerçekte henüz sosyalist bir ekonominin bulunmadığı dönemde bu konuya yönelen düşünürlerin düşsel sosyalist sistemle uğraşmaları çok olağandır. Fakat 1917'de Çarlık Rusyası yerine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulduktan sonra da iktisatçıların bu konuya yaklaşımı değişmedi. Polonyalı Marksist O. Lang ve refah teorisinden sosyalizmin ekonomi teorisine yaklaşan iktisatçılar yine düşsel sosyalist sistemin etkinlik şartlarını araştırmaya devam ettiler. Etkinlik şartları ile ilgili araştırmalar kurumsal yapısı farklı sosyalist sistemleri kapsayacak genişlikte oldu. Ne var ki ister Pareto ve Barone'nin merkezi planla yönetilen kolektivist sistemleri olsun, ister Lang ve refah teorisinden esinlenenlerin kurduğu merkezileşmemiş karar mekanizmasına dayanan piyasa sosyalizmi modeli olsun, kapitalizmin tam rekabet modelinden farklı sonuçlara varmadı. Düşsel sosyalist sistemde etkinliğin şartları yine tam rekabet modeli içinde çözümlendi. Sistemin etkin olabileceğini ileri süren bu düşünürlere karşı etkin olamayacağını savunan von Mises ve Hayek gibi neoklasikler vardır. Böylece iktisatta düşsel sosyalist sistemin kendi içinde etki-tepki süreciyle evrilen teorisi türemiştir. 1917'den sonra ise Sovyet Rusya dışında birçok ülke sosyalist sisteme geçmiş, gerçekte sosyalist sistem var olmuştur. Düşsel sosyalist sistem için kurulan ekonomi teorisiyle gerçekte bulunan sosyalist sistemin ekonomi teorisi arasında benzerlik var mıdır? Farklar nereden doğmaktadır? Gerçekte bulunan sosyalist sistemin eski SSCB ve Doğu Avrupa ülkelerindeki uygulamada kaynak dağılımını belirleyen değer kanunları veya ekonomi teorisi, farklı aşamalar gösteren bir evrim süreci geçirmiştir. İlk aşama kapitalizmin ekonomi teorisiyle en ufak benzerlik bulunmayan piyasa ekonomisi kanunlarının işlemediği bir dönemdir. Gerek eski SSCB'deki bu ilk aşamada gerek onu izleyen Stalin döneminde bir yandan yürürlükteki uygulamayı haklı gösteren ideolojik nitelikte teorik sistemler kurulmuştur. Bir yandan da Novozilov, Kantorovich gibi Sovyet matematik iktisatçıları bu uygulamaya karşı piyasa ekonomisi şartlarına benzer modelleri tepki olarak çıkarmıştır. Daha sonraki uygulamada Liberman reformları firma düzeyinde çok kayıtlayıcı şartlar altında karlılığı etkinlik kıstası olarak almış, makro düzeyde kaynak dağılımını ise piyasa kanunları dışında bırakmak yoluyla adeta uzlaştırma yoluna gitmiştir. Bu reformlardan sonra daha önceki dönemlerde çağa gelmemiş fikirleri dile getiren bütün düşünürler gibi etkisiz kalan Sovyet Matematik Okulu ön plana çıkmıştır. Bu okul mensuplarının çalışmaları uygulamayı yansıtmaz, ancak bilim olmak yolunda evrilen iktisat teorisi açısından önemli noktaları ortaya koyar. Buna göre benimsenen değer teorisi, ister marjinalizm, ister emek değer teorisi olsun, ekonomide etkin veya optimal kaynak dağılımını sağlayacak, evrensel olarak geçerli matematiksel teknikler bulunabilir. Bu bakımdan iktisat öğretilerinden bilimsel iktisata geçmekte bu çalışmalar önemli bir aşamadır. Bu evrim sürecinde son aşama Gorbaçov'un 1985'te yürürlüğe koyduğu Glasnost ve Perestroika programıdır. SSCB tipi komünist sistemin reformlarla demokrasiyi ve piyasa ekonomisine geçmesini hedeflemiştir. Ancak var olan yapıyla bu hedef gerçekleştirilememiştir. Sonuç SSCB'nin dağılması, Doğu Avrupa'nın bağımsızlaşması ve ortaya çıkan bir dizi yeni devletin kapitalizmi seçmesidir. Oysa bugüne kadar hiç kimse sosyalizmden kapitalizme geçişin teorisini kurmayı düşünmemiştir. 1. Düşsel bir sosyalist ekonominin teorisi. A. Kapitalist ve sosyalist sistemde iktisadi hesaplama ve etkinlik şartlarının özdeşliği. Wieser, Pareto, Barone. Marx, kapitalizmin geleceğini sosyalist sisteme geçişte görmüştü. Değer kanunlarının işleyişi dolayısıyla sosyalist sistemin kapitalizmden daha etkin olacağını iddia etmişti. Marx'tan sonra aynı konuyla ilgilenen neoklasikler ise sosyalist sistemde etkinliği kendi değer kanunları yani marjinal fayda teorisi çerçevesinde araştırmıştı. Bunlardan Wieser konuyla ilk ilgilenen olmuştu. Buna göre toplumda tatmini maksimumlaştırmak amacıyla almaşık kullanış alanları arasında kıt kaynakların dağılımı sorunu, iktisadi sistem ne olursa olsun her toplum için geçerlidir. Dolayısıyla genel bir iktisat teorisinin kurulması gerekir. Emek değer teorisinin kaynak dağılımı bakımından yetersizliğini ileri süren Wieser, alternatif maliyet kavramını geliştirmişti. Buna göre sosyalist ekonomiyi yönetenler alternatif maliyete dayanarak kaynak dağılımını gerçekleştirecekti. Piyasa iktisadi hesaplamanın oluştuğu alan olacaktı. Wieser tabii değerin ancak gelir bölüşümünün eşitlendiği komünist toplum için geçerli olduğunu söylüyordu. Pareto ve Barone teorik planda sosyalist kolektivist ekonominin mümkün, etkin, akılcı olabileceğini göstermek bakımından öncü sayılabilirler. Pareto daha önce açıkladığımız gibi kapitalizm için kurulan genel iktisat ilkelerinin kolektivist ekonomiye de uygulanabileceği kanısındaydı. Rakip amaçlar arasında dağılımı gereken kıt kaynaklar meselesinin maksimum tatmini sağlayacak çözümünün her toplum için geçerli kanunları olduğunu göstermişti. İktisatçının nihai toplumsal amaçlarla ilgilenmediğini söyleyerek gelirin uygun görülen bir ilkeye göre bölüştürülebileceğini kabul etmişti. Kaynak dağılımının toplumda maksimum tatmini hangi şartlarda sağlayacağını bu varsayım altında araştırmıştı. Vardığı sonuç, dıştan yarar ve kayıpların ne üretimi ne de tüketimi etkilediği statik tam rekabet şartlarında bütün marjinal eşitliklerin gerçekleşmesinin toplumda optimal kaynak dağılımını gerçekleştirdiğiydi. Pareto, emek değer teorisini reddetmekle beraber kolektivist ekonominin etkin olabileceğini kabul etmişti. Marx'ın teorilerinin mantık ve deneyler yoluyla reddedilmesi, kolektivizmin yerilmesine götürmez, diyordu. Sosyalizmde karşılaşılabilecek yönetimsel toplumsal sorunların iktisat dışı olduğu, sosyalizm lehindeki iktisadi iddiaları zayıflatmayacağı kanısındaydı. Uygulamada Pareto, sosyalist ekonominin değil, Mussolini İtalyası'nın teorisyeni oldu. İktisadi planlarla piyasa ekonomisi kuralları dışında kaynak dağılımını gerçekleştiren bir kamu kesimi yaratıldı. Büyük sanayi de dahil olmak üzere özel kesim her alanda devletin sıkı müdahileciliğine tabi tutuldu. İtalya 1920'lerin başından 1940'lara kadar kaynak dağılımında kolektivist ekonomi özelliklerini taşıdı. Barone, Paretogil optimum şartlarını kolektivist toplumda üretim planlamasına uygulanacak şekilde geliştirdi. Walras'ın serbest rekabet düzeni varsayan genel denge denklemlerine benzer denklemleri sosyalist ekonomi için kurdu. Walras'gil sistemde bütün denklemlerin çözümü hem üretim hem bölüşüm için çözüm veriyordu. Oysa Barone'nin sisteminde bölüşüm sorununun önceden çözülmüş olması gerekiyordu. Bölüşüm sürecinde dağıtılan satın alma gücü, emek ve tasarrufların dağılımı yoluyla arz ve talep denklemlerinin temelini teşkil ediyordu. Yatırım kararları ise merkezi otorite tarafından belirleniyordu.